6. Ayrım, sayfa 80. 3. Kısım, askeri bir darbenin öncesi. Mustafa Kemal yanında Ali Fuat ve ileriki yıllarda yakın dostlarından biri olacak yeni kurmay yüzbaşı Müfit Özdeş ile birlikte Suriye'ye gitti. Bindikleri Avusturya gemisi Beyrut'a giderken İzmir'e de uğradı. Tıpkı Selanik ve İstanbul gibi Beyrut'ta iyi otelleri, eğlence yerleri ve Osmanlı subaylarının çok sık uğradığı bir Alman birahanesi olan canlı, hareketli, kozmopolit bir kentti. Burası ayrıcalıklı, yani özel Lübnan Dağı beldesinin limanıydı. Şam kenti gibi sultanın bir Hristiyan vali atadığı ve Hristiyan subayların komutasındaki jandarmaların güvenliği sağladığı bir yerdi. Kiliseleri Roma ile bağlantılı olan Hristiyan marunileri, kendine özgü bir çeşit İslam'a bağlı olan Dürzi dağ kabilelerinin saldırılarından korunmak amacıyla, Fransız birliklerinin bölgeye yerleşmesinden sonra kabul edilmiş olan 1861 tarihli Reglement Organik kurallarına göre uygulanan yönetim öylesine iyi yürüyordu ki, Lübnan dağı Orta Doğu'nun en iyi yönetilen, en zengin, huzurlu ve mutlu ülkesi olarak tanınıyordu. Dipnot Kemal Salibi, The Modern History of Lebanon, Weidenfeld and Nicholson, Londra 1965-116, Philip Hitti'den alıntı. 1905 yılında Lübnan Dağı'nın valisi Polonya asıllı Katolik bir subay olan Muzaffer Paşa idi. İyi niyetli bir yöneticiydi ama yöredeki Hristiyan muhalifler karşısında emirlerini uygulatamıyordu. Dipnot adı geçen eser 115. Kendilerinden önce Beyrut'a gelmiş olan bir Osmanlı subayı, Mustafa Kemal ile arkadaşlarına, "Eğer burada kalırsanız İstanbul'u özlemezsiniz," dedi. Ama ilk iş olarak Şam'daki 5. Ordu komutanı Müşir Hakkı Paşa'ya rapor vermek üzere trene binmek zorundaydılar. Ali Fuat Mareşal'in oğlu Haydar Harbiye'de şehzadelere ayrılan bölümde eğitim gördüğü yıllardan tanıdığı için komutanın evinde kalmak üzere davet edildi. Süvari bölüğündeki eğitimi süresince Muzaffer Paşa'nın atlı muhafızları arasında ayrıcalıklı bir göreve getirildi ve Paşa'nın Beyrut'un güney tepelerinde Beytüddin'deki güzel konağında kalmaya başladı. Mustafa Kemal bu kadar şanslı değildi. 5. Ordu'nun genç subaylarının yanına yerleştirildi ve güneyde Havran bölgesindeki Dürzi kabilelerini kovalayan 30. Süvari alayına atandı. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 86-100. Atatürk'ün manevi kızı Afet'e göre alay komutanı onun Dürzilere karşı sürdürülen harekatlara katılmasını önlemeye çalışmıştır. 29. Süvari alayına atanan arkadaşı Müfit Özdeş de geride bırakılıyordu. İki genç kurmay subay diğerleriyle birlikte gitmek için Mareşal Hakkı Paşa'ya başvurdular ve reddedildiler. Her şeye karşın diğerleriyle birlikte gittikleri ortaya çıkınca alayın yaptıkları konusunda konuşmamaya söz vermek şartıyla katılmalarına izin verildi. Bu gizliliğin nedeni yapılan harekata katılanların Havran'daki köylülerin sırtından kendilerini zenginleştirmeye çalışmalarıydı. Yıllar sonra Atatürk ile Müfit Özdeş arasında geçen bir konuşmayı Afet anımsıyor. "Hatırlar mısın Müfit, Şam'dan bu kuvvete iltihaka karar verdiğimiz dakikada karşıma bir süvari mülazımı çıkmıştı. Bana beyim size büyük bir hürmetim vardır, bu sefere gitmemenizi tavsiye ederim," demişti. Ben sormuştum niçin? Süvari mülazımı şu cevabı vermişti: "Hayatınız tehlikeye girebilirdi onun için." Ben bu adama tekrar "Niçin?" dedim. "O bana seni öldürürler. Bilemezsiniz ve düşünemezsiniz beyim. Bugün bütün Suriye ordusuna şamil bir müşterek menfaat vardır. Siz bu menfaate mani olacak gibi görünüyorsunuz. Bunu kimse kabul etmez. Hayatınız mevzu bahistir," cevabını vermişti. Dipnot Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 4. baskı 41-51. Afet'in anlattığına göre seferden elde edilen ganimetleri subaylar aralarında bölüşmeye kalkışınca Mustafa Kemal ele geçenlerin tümünü bildirmesi için Müfit'i, Özdeş, Şam'a göndermiş. Daha önce Müfit ona Dürzilerden alınan altınlardan bir kısmının kendisine teklif edildiğini söyleyince Mustafa Kemal sormuş: "Müfit, sen bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının adamı mı?" Müfit, "Elbette yarının adamı olmak isterim," diyor. Mustafa Kemal kendisini takdir ediyor: "Elbette alamazsın, ben de almadım ve alamam." Aynı tarihte Beyrut'ta bulunan Ali Fuat'la Mustafa Kemal'in "Budalalar beni parayla satın alacaklarını bile sandılar fakat sonra avuçlarını yaladılar," dediğini aktarıyor. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 88. Bu öykü Mustafa Kemal'i Abdülhamit'in imparatorluğunun çürümüşlüğüyle savaşan parlak zırhlı bir şövalye olarak tanımlıyor. Yine Afet'e göre Mustafa Kemal yöre halkına anlayış ve nezaket göstermiş ve onlarla çatışmayı engellemiş. Osmanlı süvarileri Kuneytra, günümüzde Golan Tepelerini Suriye tarafında kalan Harabe Kent, dışında kamp kurdukları zaman bölgeye yerleşmiş olan Çerkezler ordu karargahını basmaya kalkışmışlar. Karşılarına Mustafa Kemal çıkınca sizin söylediğiniz her şeyi yaparız ama devlet adına bizlere baskı yapan görevlilerin emirlerini yerine getirmeyiz diyerek vazgeçmişler. Daha sonra süvari alayı Havran'a geçip Dürzi kabileleriyle karşılaşınca Mustafa Kemal'in diğer subaylara ben onları tanırım, onlar onurlu insanlardır ve kendilerine ateş etmeyenlere ateş etmezler diyerek durumu kurtardığı söylenmektedir. Sözlerine kulak verilip Dürziler çarpışmadan geri çekilince Şam'daki jandarma komutanı olan Albay'ın İstanbul'a Dürzilerin yenilgiye uğratıldığı raporunu vermesini önlemiş. Ben böyle bir sahtekarda alet olamam dediği anlatılıyor. Esasen ortada mağlup da yoktur fakat hakikati söylemek lazımsa onlar kazandılar. Şam jandarma kumandanı sen henüz cahilsin, zat-ı şahaneyi anlamamışsın dedi. Mustafa Kemal bu adama şu cevabı verdi. Ben cahil olabilirim fakat zat-ı şahane olan zatın cahil olmaması ve sizin gibilerin mahiyetini anlayabilmesi lazımdır. Dipnot: Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 49. Bu ahlak öyküsünün ardındaki gerçekler aslında daha karışıktı. Osmanlı subaylarının maaşları çok düşüktü ve düzenli olarak ödenmiyordu. 30. alayın komutanı Lütfi öylesine yoksuldu ki Şam'da Mustafa Kemal ile yürüyüşe çıktığı zaman at binme pantolonunun altına çizme yerine günlük ayakkabılarını giymiş ve "Üzgünüm, başka pantolonum yok." diye açıklamıştı. Belki Lütfi ve arkadaşları ellerine geçen çok düşük maaşı seferlerden elde ettikleri ganimetler ve daha farklı yollarla arttırmaya çalışmışlardı. Ama yöre halkı da zarar vermiyorlardı. Dürziler ve bir dereceye kadar da Çerkezler komşularıyla kavgalıydılar. Dürzilerin çoğu Lübnan dağı beldesinde feodal vergiler aldıkları marunileri ellerinden kaçırınca Havran'a göç etmişlerdi. Afet'in anlattığına göre cezalandırma seferi gasp edilen yani zorla el konulan arazileri geri almak için düzenlenmişti. Bu araziler ya korunmak için Şam'daki Osmanlı yetkililerine başvuracak olan yöre köylülerine ya da tüm itirazlara karşın Hicaz demiryolunu inşa etmekte olan devlete aitti. Vergi toplama konusunda da sürekli sorunlar yaşanıyordu. Hükümete uyduruk başarı raporları vermek öylesine yerleşik bir uygulamaydı ki imparatorluk son bulduğu zaman bile bu alışkanlık sona ermedi. Çatışmalardan kaçınmak için yerel görevlilerin genç bir subayın öğütlerine gereksinimleri yoktu. Abdülhamit ile nazırları her zaman barışçı uzlaşmaları yerlerlerdi. Devrimci subayların ise daha acımasız oldukları anlaşıldı. 1908'de bölgeyi ele geçirince Şam'daki ordunun yeni komutanı Sami Paşa sıkı yönetimi ilan etti ve Dürzi önderlerini kente çağırıp içlerinden birçoğunu idam etti. Dürzi direnişi her şeye karşın 1911 yılına değin sürdü. Dipnot: E.I. 2 637. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Suriye'de Osmanlıların yerini alan Fransızlara karşı büyük çaplı bir ayaklanma olarak tekrar canlandı. Osmanlı yönetimindeki çürümüşlük kendi uygulamaları daha da çürümüş olan yöre halkı tarafından gayet kolay kabul ediliyordu. Devrimci subaylar ise resmi görevliler arasındaki çürümüşlükten nefret etme konusunda dürüsttüler. Onların istedikleri para değil güç sahibi olmaktı. Mustafa Kemal'i harekete geçiren de bu ruhtu. Gördüğü eğitimi ciddiye alıyordu ama yine de politik planlar yapma hevesinden de vazgeçmemişti. Ne var ki yerel halk sürdürülen rejimden mutluydu ve gerçi 5. ordunun subayları şikayet ediyorlardı ama onların da başlıca derdi geçinebilmekti. Tıpkı Beyrut gibi Şam'da barışın meyvelerini topluyor ve Sultan Abdülhamit'in yönetimde uyguladığı gelişmelerle mutlu oluyordu. Mustafa Kemal buraya geldiğinde Hicaz demiryolu Şam'ın 400 mil güneyine kadar ilerlemişti ve bir kolu da Havran ile Hayfa'yı günümüzde İsrail sınırları içinde birleştirmek için inşa edilmekteydi. Dipnot: Adı geçen eser 3-364. Demiryolu inşaatında İtalyan işçiler çalışıyordu. Bir öyküye bakılırsa Şam'ın tek düzey yaşamından sıkılan Mustafa Kemal, üzerine iç giysileri geçirip geceleri mandolinlerin eşliğinde içki içen İtalyanlara katılırmış. Dipnot: Atay, Çankaya, 41-2. Yeni yapılan demir yolları Mustafa Kemal ile diğer Osmanlı subayları ve görevlilerinin Suriye ve Filistin'de ulaşımlarını kolaylaştırmıştı. Abdülhamit Sarayı'nda Suriye'nin tanınmış kişilerine iş verdiği gibi Suriyeli Arapları da muhafızları arasına katmıştı. Sonuç olarak yörenin ileri gelenleri İstanbul'dan kaynaklanan politikaları savunuyor, kendi koltukları tehlikeye düşmediği sürece de sultanın despotluğunu ve kaprislerini duymazlıktan geliyorlardı. Dipnot: Philip S. Curry, Urban Notables and Arab Nationalism, The Politics of Damascus, 1860-1920, Kap, 1983-53. Lübnanlı Hristiyan aydınların ve bir avuç şikayetçi Müslüman görevlinin tüm çabalarına karşın Arap milliyetçiliği henüz emekleme çağındaydı. Gerek Suriye ve gerekse Osmanlı topraklarının başka bölgelerinde yaşayan Arapların çoğu Müslüman padişaha sadıktılar. Yine de Mustafa Kemal ile arkadaşları sayıları az da olsa duygularını paylaşabilecekleri insanlarla tanışabildiler. Alay komutanı Lütfi, böyle gelmiş ama böyle gitmez demekten çok hoşlanıyordu. Bir gün Lütfi, Mustafa Kemal ile Müfit'i, Özdeş, bir siyasi sürgünle tanıştırmak için Şam Çarşısı'na götürdü. Bu sürgün, Mustafa Cantekin, bir Türk'tü. Daha sonraları kurulacak Cumhuriyet'te parlamento üyesi olacaktı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin doğum yeri olan İstanbul Tıbbiye'de toplantılara katılırken yakalanıp okuldan kovulmuş ve bir süre hapse atılmıştı. Şam'a sürgün edilince de ticaretle uğraşmaya başlamıştı. Yine de Meşruti yönetimin propagandasını yaparak davasına yardımcı olmaya çabalıyordu. Bu amaç uğruna Mustafa Kemal'in ziyaretinden önce Vatan adında gizli bir cemiyet kurmuştu. Dipnot Zürher 33. Grubun yeniden yapılanması 1905 yazı ya da sonbaharında Mustafa Kemal'in gelişinden birkaç ay sonra gerçekleştirildi. Dipnot adı geçen eser. Kurucu üyelerin üçüncüsü olan Doktor Mahmut herhalde eski tıp öğrencisi Mustafa'nın arkadaşıydı. Ama Mustafa Kemal ortaya çıkıp Mustafa Cantekin'in vatan şairi Namık Kemal'den esinlenerek adını Vatan ve Hürriyet olarak değiştirdiği grubun liderliğini eline alana dek örgütün pek etkili olduğu söylenemezdi. Mustafa Kemal'in Suriye'de ilk kez kaldığı günlere ait söyledikleri oldukça kısadır. "Beni Suriye'yi nefyettiler, sürdüler. Şam'da bir süvari kıtasına staj yapmaya memur olunmuştum. O sıralarda Dürzilerle bir takım meseleler vardı. Dürziler üzerine kıta at sevk olunuyordu. Ben de bu meyanda gittim. 4 ay orada kaldım. Hürriyet Cemiyeti namına bir cemiyet vücuda getirdik. Bunu tevsi, yani genişletmek için aldığımız tedbirler meyanında benim muhtelif sunufi askeriyede staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve Kudüs'e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini saydığım yerlerde teşkilat yapıldı. Yafa'da daha fazlaca kaldım. Oradaki teşkilat daha kuvvetli oldu. Fakat Suriye'de arzu ettiğimiz derecede işi taazzuf ettirmek gayrimümkün görünüyordu. Ben de işin Makedonya'da daha seri gideceği kanaati vardı. Oraya gitmek için çare düşünmekteydim. Dipnot ASD 3-43. Yeni kurmay subaylar piyade, süvari ve topçu birlikleriyle eğitim yapmak zorundaydılar. Mustafa Kemal Şam'daki süvari birliği eğitimini tamamlayınca piyade eğitimi için Yafa'da Fransızların Corps de Franctier modeli üzerine kurulmuş nişancı taburuna gönderildi. Yolda Beyrut'a uğrayıp Ali Fuat'a Makedonya'ya gitme planlarını anlattı. İşin en zor yanı Mustafa Kemal'in tayin çizelgesine vesait-i sehile ile memleketine gidemeyecek bir yere gönderilmesi koşulunun eklenmiş olmasıydı. Eski dostlar yine yardımına koştu. Mareşal Hakkı Paşa'nın oğlu Haydar aracılığıyla İzmir'e seyahat etmek için bir izin belgesi hazırlandı. Dipnot, Çebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 92. Atatürk'ün kendisi o esnada bir yanlışlık mahsulü olduğuna şüphe olmayan bir mezuniyet tezkeresi elimize geçti. Buna yanlışlık denebilir. Fakat bu yanlışlık şurada burada çalışan komite erkanının netice-i mesaisi olarak icat edilmişti demiştir. ASD 3-43-4. Mustafa Kemal daha önceden Selanik'teki Topçu Birliği'nin müfettişi olan Şükrü Paşa'ya mektup yazıp evini ziyaret etmek istediğini anlatmış ve yardımını istemişti. Sonradan Balkan Savaşı'nda Edirne'yi savunarak ün kazanacak olan Paşa, Ali Fuat'ın uyardığı gibi çok ünlü ve vatansever ama sultana sadık bir askerdi ve herhalde rejime karşı çıkanlara yardım edecek biri değildi. Ama Mustafa Kemal aradaki ailevi dostluklara ve özellikle kısa bir süre sonra Şükrü Paşa'nın kızıyla evlenecek olan Ohrili, günümüzde eski Yugoslav Makedonya'sında Ohrit kenti, Kemal isimli eski sınıf arkadaşına güveniyordu. Şükrü Paşa'ya yazdığı mektupta neler anlattığını bilmiyoruz ama dediğine göre Paşa bazı aracılar vasıtasıyla ona elinden gelenin en iyisini yapacağını ve herhalde gerekli izinleri almadan çıkacağı seyahate kılıf uyduracağını bildirmiş. Şimdilik bu kadarı yeterliydi. Yafa'daki arkadaşlarına yokluğu anlaşıldığı takdirde derhal kendisine haber vermelerini tembih etti. İskenderiye'ye ve oradan da Pire'ye giden gemiye atladı. İskenderiye'ye varınca Selanik'teki arkadaşı okulu sınıf üçüncüsü olarak bitiren Kurmay Yüzbaşı Tevfik'e telgraf çekti. Selanik'in yerlisi olan Tevfik mesleğinin daha ilk yıllarında orada ölecekti. Üç sözcükten oluşan telgraf, Parti Vapor Grek, Yunan gemisiyle yola çıkıldı. Tevfik için yeterliydi ve Mustafa Kemal'i Pire Limanı'nda karşılayıp onun gümrükten ve askeri polis kontrolünden arkadaşı Süleymaniyeli Yüzbaşı Cemil'in yardımıyla kolayca geçmesini sağladı. Kentin merkez komutanı yardımcısı olarak görev yapan Cemil Uybaydın resmi yazışmalara rahatça ulaşabiliyordu ve sadık bir dost olarak kaldığından Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Mustafa Kemal tarafından İçişleri Bakanlığı'na atandı. Gerçi Mustafa Kemal takma isimle seyahat ettiğini söylüyordu ama doğruca kendi evine gitti. Oğlunun beklenmedik ziyaretiyle şaşıran annesi derhal Padişah Efendimizin emirlerine karşı gelip gelmediğini sordu. Söylentilere göre merak etme anne, müsterih ol. Benim buraya gelmekliğim lazımdı. Padişahımız Efendimizin ne olduğunu da şimdi değil, fakat yakın zamanda sana göstereceğim yanıtını verdi. Dipnot: Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 53. Öyküyü anlatan Afet ayrıca Şükrü Paşa'nın onunla karşılaşmamaya çalıştığını da söylüyor. Sonunda bir araya gelince genç komplocuya, ben hiçbir şey yapamam, yalnız senin yapacaklarını hüsnü telakki etmekle iktifa ederim. Yani iyi saymakla yetinirim. Ancak benim de senden bir ricam var, beni yakma demiş. Dipnot: adı geçen eser 54. Mustafa Kemal de herhalde bundan iyisini beklemiyordu ve yaşam öyküsü yazarlarının görüşme sonunda kapıldığını iddia ettikleri hayal kırıklığını aslında hissetmemişti. Şükrü Paşa'nın işbirliğini sağladıktan sonra zamanında kendisine eğitimini manastırda sürdürmesini önermiş olan askeri rüştiyenin mümeyyizi Kurmay Albay Hasan'ı görmeye gitti. Vatanı için yapmayı amaçladıklarını anlatıp onun onurunu asla tehlikeye atmayacağına söz verdi. Albay Hasan doğruca Selanik'teki askeri hastanelerden sorumlu arkadaşı İskender Paşa'ya gitti ve Mustafa Kemal'in askeri hastanede muayeneden geçmesini sağladı. İskender Paşa'nın hazırladığı rapor Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal için Selanik'te 4 aylık hava değişiminin yararlı olacağını bildiriyordu. Rapor genç yüzbaşının hangi bölüye bağlı olduğunu açıklamadığından buraya izinsiz geldiği gerçeği de ortaya çıkmayacaktı. Doktor raporunu cebine koyan Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi için üye toplamaya başladı. Afet'e göre ilk üyeler eski okul arkadaşları ve öğretmenleriydi. Ateşli Hatip Ömer Naci ve arkadaşı Topçu Subayı Hüsrev Sami Kızıldoğan, askeri rüştiye öğretmeni Hakkı Baha Pars, aynı okulun müdürü Bursalı Tahir ve askeri öğretmen okulunun müdürü Mahir Hoca. Selanik Şubesi resmi olarak Hakkı Baha'nın evinde kuruldu. Afet'in anlattığına göre kısa bir süre önce evlenmiş olan Hakkı Baha, üyeleri karşılarken üzerinde Japon pijaması vardı ama yine de toplantının ciddiyetini bozmamıştı. Üyeler Hüsrev Sami'nin tabancasına ellerini dayayıp devrim andı içtiler. Hüsrev Sami'nin anlattığına göre Mustafa Kemal tek amaçlarının bedbaht memleketi kurtarmak olduğunu söylemiş ve bugün Makedonya'yı ve Tekmit Rumeli kıtasını vatan camiasından ayırmak istiyorlar. Memlekete ecnebi nüfuz ve hakimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün her zilleti irtikap edecek menfur, yani her aşağılığı yapacak nefret edilesi bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal çöküşü vardır diye devam etmişti. Dipnot: Bayur alıntı yapmıştır. 19. Atatürk'ün bütün eserleri 32. Makedonya'daki Osmanlı yönetimine karşı tehditlerin harekete geçmenin ana nedeni olduğu açıkça belliydi. Bu toplantı 1906 yılının başlarında gerçekleşti. 1905 aralığında Sultan Abdülhamit büyük güçler donanmalarının Ege Denizi'ndeki gövde gösterisinden sonra Makedonya'nın mali konularının bir uluslararası komisyon tarafından denetlenmesini kabul etmek zorunda kalmıştı. Dipnot: Anderson 272. Tören sona erince Mustafa Kemal Topçu Subayı Hüsrev'e dönüp "Al silahını, bu silah mukaddes bir silahtır, onu iyi sakla, bir gün bana verirsin" demişti. Ve fil hakika öyle olmuştur diye ekliyor Afet. Dipnot: Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 57. Mustafa Kemal'in izinsiz olarak Selanik'te bulunduğu sultanın casuslarının dikkatini çekti ve hem bu kente hem de Yafa'da araştırmalar yapıldı. Eğer Selanik'te yakalanırsa derhal tutuklanacaktı. Yüzbaşı Cemil bu emri birkaç günden fazla erteleyemeyeceğini söyleyince Mustafa Kemal doktor raporunun kendisine tanıdığı 4 ayı da Selanik'te geçirmiş olduğundan hemen Yafa'ya döndü. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik Şubesi'nin faaliyetleri Mustafa Kemal'in kentten ayrılmasından sonra gevşedi ve birkaç ay içinde sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çekirdeğini oluşturacak olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti başka birinin önderliğinde kuruldu ve ilk cemiyetin üyeleri buraya geçti. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin gerçi Selanik'te bir önceliği vardı ama Osmanlı topraklarında kurulan ilk gizli Müslüman cemiyeti değildi. Birkaç yıl önce merkezi Paris olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir şubesi İşkodra'da, günümüzde Kuzey Arnavutluk'ta Şkoder kurulmuştu ve başka yerlerde de kendilerine İttihatçılar diyen kişiler bulunuyordu. Dipnot: Mektebi Harbiye'den 1897'de mezun olan Kazım Nami Duru, Tirana, Arnavutluğun başkenti gönderilince İşkodra şubesine katılmıştı. Bakınız Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa 1-271-3. Ama Mustafa Kemal insanları peşinden sürükleyebilen bir lider olduğunu göstermişti. Ne var ki bir süre sonra başka askeri devrimcilerin gölgesinde kalacak ve devrimde üstlendiği rol doğup büyüdüğü şehirde bile pek iyi bilinmeyecekti. Selanik'teki bir özel okul için 1912 yılında basılan bir kitap ilk devrim girişimlerini anlatırken onun adından bile söz etmiyordu. Şam'daki 5. Ordu'dan Selanik'teki 3. Ordu'ya nakledilen bir erkan-ı harp zabiri, Mektebi Tıbbiye'den tard edilmiş, Şam'da ticaretle iştigale başlamış bir zatla buluşarak bir hürriyet cemiyeti teşkiline karar verdiler. Bu cemiyete Selanik'te bir şube ihdasına çalıştılar. Hemen sınıf rüfekasından bazı gençlerle, şimdi birer mevki-i mübeccel ihraz eden zevat-ı âliyeden bazılarıyla görüştü. Nihayet bir cemiyet kurdular. Şu kadar var ki o vakit ittihaz olunan tarikin netice peyziri muvaffakiyet olması meşkuk idi. Binaenaleyh bu cemiyet ittisaa muvaffak olamaksızın hali rüşeymide kaldı. Dipnot: Bayur alıntı yapmıştır. 22. 5. Ordu'dan 3. Ordu'ya gelen bir kurmay subay tıbbiyeden atılıp Şam'da ticaretle uğraşan biriyle buluşarak bir hürriyet cemiyeti oluşturmaya karar verdiler ve Selanik'te bir şube açmak için çalıştılar. Sınıf arkadaşlarından bazı gençlerle ve artık toplumda önemli yerlerde bulunan kişilerle görüşüp cemiyeti kurdular. Ama cemiyetin seçtiği yolun başarılı olacağı kuşkuluydu. Sonuçta da cemiyet genişlemeyi başaramayıp çekirdek halinde kaldı. Hiç kuşkusuz Mustafa Kemal'in Selanik'ten ayrılmak zorunda kalması politikaya atılmasını ertelemiş ama onu çok daha önemli bir rol için saklamıştı. Mustafa Kemal'in nerede olduğu konusundaki soruşturma Şam'daki 5. Ordu karargahına ulaşınca Mareşal Hakkı Paşa'nın oğlu Haydar derhal Beyrut'taki Ali Fuat'a haber verdi. Bunun üzerine Ali Fuat Yafa'daki nişancı taburunun komutanı Binbaşı Ahmet'le temas kurdu ve komutan Mustafa Kemal'in Bir-i Şebi'deki merkeze bağlı seyyar birliklerle Mısır sınırında bulunduğunu rapor etti. Hicaz demir yolunun bir kolunun Akabe'deki, günümüzde İsrail ile Suudi Arabistan arasında sıkışmış olan Ürdün'ün tek limanı, Osmanlı kalesine doğru yönlendirilmesini önlemek isteyen Kahire'deki İngiliz yetkililerle bölgedeki Osmanlı birlikleri arasında gerginlik iyice yükselmişti. Bu çekişme 1906 Ekim'inde çözüldü. Dipnot: Zürher 34, not 69. Demiryolu inşaatı durdurulunca İngilizlerin Mısır'ın güvenliği konusundaki endişeleri yatıştı ve Osmanlıların elindeki Filistin ile Mısır'a ait Sina bölgesinin sınırı çizilip Akabe Osmanlılara bırakıldı. 1906'da çizilen sınır bugün İsrail ile Mısır arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Yafa'ya dönünce gerçekten de sınıra gitti. Daha sonra Beyrut'taki dostu Ali Fuat'ı ziyaret etti. 15 Temmuz 1906 tarihli bir fotoğrafta 9 Osmanlı subayının arasında Mustafa Kemal tipik bir Prusya askeri bıyığıyla görülüyor. 14 Ekim 1906'da topçu eğitim için Şam'a gidince Mareşal Hakkı Paşa onu nazikçe azarladı. "Evladım, yolculuğa, yani Selanik'e yaptığı gizli yolculuk, çıkacağını bana önceden bildirebilirdin. Beni çok zor durumda bıraktın." 20 Haziran 1907'de topçu eğitimini tamamlayan Mustafa Kemal, kol ağası yani ön yüzbaşı rütbesine terfi etti. Eğitim programının son aşaması olarak Şam'daki 5. Ordu'nun kurmayına atandı. Ona oranla daha iyi bağlantıları olan arkadaşı Ali Fuat bu arada topçu eğitimi ve kurmaylık görevi için Selanik'e gitmişti. Mustafa Kemal 16 Eylül 1907'de Selanik'teki 3. Ordu'ya atanmasını sağladı ve bu gelişmeye eski mümeyyizi Kurmay Albay Hasan'ın yardımcı olduğu varsayılıyor. Dipnot: Şapolyo 65. Her zamanki gibi Mustafa Kemal bu konuda da kısa konuşuyor. "Ceman, yani toplam 2,5-3 sene Suriye'de kalmıştım. Bu müddet zarfında her şey unutulmuştu. Makedonya'ya nakit için resmen müracaat ettim, maksadıma nihayet vasıl oldum." Dipnot: ASD 3-44. Ali Fuat ise buraya gitmesi için Mareşal Hakkı Paşa'nın yardım ettiğini söylüyor. Böyle bir olasılık vardır belki ama bu arada Akabe çekişmesi konusunda sarayın politikasına karşı çıktığı için Hakkı Paşa görevinden ya alınmıştı ya da alınmak üzereydi. Dipnot: Gövsa 162A. Belki de kuyusunu kazmaya çabaladıkları yönetimden kendisi de rahatsız olduğu için radikal subaylara hoşgörülü davranıyordu. Suriye ve Filistin'de Mustafa Kemal ilk kez kendini Türk olmayan bir Müslüman ortamda bulmuştu. Arap kökenli olmayan subaylar ve kamu görevlileri kendi aralarında kapanmış gibiydiler. Konuştukları dil ve bir dereceye kadar gelenekleri onları yerel toplumdan uzak tutuyordu. Türk, Arnavut, Boşnak ya da Kafkas kökenli olsalar da kendilerini artık Türk olarak görmeye başlamışlardı. Osmanlı Türkçesiyle eğitim görmüşlerdi ve kendi aralarında daha yalın bir Türkçe konuşuyorlardı. Mustafa Kemal'in Suriye'deki ilk görev süresi hakkında en fazla bilgiye sahip olan Ali Fuat, onun Türk milliyetçiliğine dönüşünün ilk işaretlerinin burada ortaya çıktığını belirtiyor. Onun aktardığına göre 1906'da Şam'a giderken Beyrut'ta Ali Fuat ve diğer arkadaşlarıyla görüştüğü zaman çökmekte olan bir imparatorluğun parçaları arasından bir Türk devletinin nasıl yaratılabileceği sorunu Mustafa Kemal'i şimdiden düşündürüyordu. Dipnot, sınıf arkadaşım Atatürk 108. Bir başka karşılaşmada Yafa'da kendisi gibi Makedon kökenli olan bir subayla şiddetli bir kavgaya tutuştuğunu Ali Fuat'a anlatmıştı. Makedonyalı subay emirlerini anlamayan Arap askerlerine sert davranan bir Türk çavuşunu azarlamış ve aralarından peygamberin çıktığı Arapların soylu bir ırk olduğunu ve Türk çavuşun onların ayaklarını yıkayacak kadar değeri olmadığını söylemişti. ''Kes sesini yüzbaşı!'' diye bağırmıştı Mustafa Kemal. ''Bu erlerin mensup olduğu Arap ırkı belki bazı açılardan soyludur. Ama senin, benim, Müfit'in, Özdeş ve bu çavuşun mensup olduğu ırkın da soylu olduğu inkar edilemez bir gerçektir.'' Türkleri hor görmeye kalkışan herkese Mustafa Kemal karşı çıkıyordu. Ama herhalde diğer devrimciler gibi o da Arapların Osmanlı Devleti sınırları içinde kalmaları gerektiği inancındaydı. Yoksa ne o ne de arkadaşları 1911'de İtalyanların işgal ettiği, Arapça konuşulan Trablusgarp bölgesine gitmeye gönüllü olurlardı. Arapların Osmanlı topraklarında kalacakları umudu 1. Dünya Savaşı'nın sonundaki yenilgiyle ortadan kalkana dek Türk devrimcilerin aklından hiç çıkmayacaktı. 1907'de Eylül sonu ya da Ekim başına Mustafa Kemal bu kez resmen atanarak Selanik'e geldi. İzmir yoluyla gelirken Beyrut'taki Fransız Tıp Fakültesi'nde okumuş ve politik hedeflere sahip olan Çanakkale'li Doktor Refik Rüştü Aras ile tanıştı. Dipnot: Atatürk 1914'te Sofya'dan yazarken İzmir'den gemiyle Girit'e ve ardından Sicilya'da Katanya'ya yaptığı geziden söz etmiştir. Girit'ten gemiye adadaki uluslararası güçte çalışan yabancı bir teğmen binmiş. Katanya'da içki içerlerken teğmen Mustafa Kemal'e en son askeri el kitaplarını aldığı için şanslı olduğunu, çünkü kendisi askerlik bilimindeki en son gelişmeleri izlemediği için üstleri tarafından azarlandığını anlatmış. Mustafa Kemal bu öyküyü örnek alınması için aktarmıştır. Atatürk'ün bütün eserleri 1, sayfa 166. Bu olayı eski bir hatıra olarak tanımlıyor. 1911'de İtalyan Savaşı patlak vermeden önce Mustafa Kemal 4 kez gemi yolculuğu yapmıştı. İlk kez Suriye'deki göreve birlikte gittikleri Ali Fuat Cebesoy, geminin Girit ve Katanya'ya uğradığından söz etmiyor. İkinci olarak doğduğu kenti gizlice ziyaret etmek amacıyla İskenderiye'den Pire yoluyla Selanik'e gitmişti. Üçüncü yolculuğu Yafa'ya dönüştü. Son olarak da resmen görevlendirildiği Selanik'e 1907 yılındaki gidişiydi. Katanya'daki buluşma herhalde son yolculukta gerçekleşmişti. Beyrut'tan İzmir'e, ardından Girit'e, Katanya'ya ve sonunda Selanik'e gitmiş olması, Mustafa Kemal'in görev yerine yetişmek için acele etmediğini gösteriyor. Tevfik Rüştü yakın bir dostu konumuna geldi ve yıllar sonra Mustafa Kemal onu Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'na getirerek ödüllendirdi. Dipnot: Bayur 23, Gövsa 43. Makedonya'da devrim havası esiyordu. Slav kökenli Makedon, Bulgar, Yunan ve Sırp milliyetçileri uzun zamandır bu bölgede faaliyet gösteriyor ve silahlı çatışmalara girerek huzuru bozuyorlardı. Şimdi de Osmanlı Müslüman devrimciler Hristiyan komşularının acımasız yöntemlerini taklit ederek ortaya çıkmışlardı. Sorgulayıcı, özgür ruhu, gelişme inancı ve gizli törenleri olan Masonluk da ayrı bir esin kaynağıydı. Mustafa Kemal'in bu dönemde Masonluğa girdiği varsayılıyor. Dipnot: New York eyaleti Büyük Lojası'na dayanarak New York Times 29 Mart 1998'de yayınlanmıştır. 5. Ama başka bir açıklamaya göre de inisiyasyon töreni İstanbul'da yapılmıştır. Dipnot: Atatürk'ün uşağı Cemal Grand anılarında İzmir'deki bir parti sırasında Atatürk'ün bir arkadaşı tarafından Beyoğlu'ndaki Mason lojasına götürülüşünü anlattığını aktarıyor. Üye olarak locaya alınmış ama dediğine göre bir daha orayı ziyaret etmemiş ve orada gördüğü insanlarla karşılaşmamış. Granda 294. Anlatıldığına göre katılma töreninde çatılı kılıçların altından yürümüş. Bu tanım locaya bir asker üye olarak kabul edildiğini gösteriyor. Atatürk'ün söylediği varsayılan sözlere göre olayın üzerinde durmamış ve sıkıcı bulduğunu da eklemiş. Hırslı bir askeri devrimci için bu sağduyulu bir adım sayılabilirdi. Mustafa Kemal Suriye ve Filistin'de bulunduğu sırada devrimci subaylar, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin sivil üyeleriyle güç birliğine girmiş ve ardından Paris'teki merkezle temasa geçmişlerdi. Mustafa Kemal Selanik'e vardığında Jön Türklerin üst düzey yetkilileri çoktan yerlerine yerleşmişlerdi. Kemal kendini bu komplonun önderliğinden dışlanmış buldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yani komitesinin çekirdeği 1906 Eylül'ünde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adı altında kurulmuştu. Dipnot: Tunaya 113, Zürher 38. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen üyesi ve Osmanlı Parlamentosu'nun başkanı Halil Menteş'e Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin 1906 yılının yaz aylarında kurulmuş olduğunu söylüyor. Halil Menteş'in anıları 9. Orduda görevli subaylar da bu cemiyete ilk başında katıldıkları için devrim fikri ordunun altını üstüne getirerek güçleniyordu. Yönetimden soğumuş olan devlet memurları da aynı derecede önemli yerler işgal ediyorlardı. Önce Batı'da tanındığı ve daha sonraları Türkiye'de de kullanılan Jön Türkler adıyla bilinen bu cemiyetin liderliği ortaklaşmaya dayanıyordu ve sonuna dek aynı biçimde kaldı. Ne var ki önderlerin bazıları diğerlerine oranla daha fazla öne çıktılar. Selanik'teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucular arasında en güçlü kişi Talat isminde bir posta idaresi görevlisiydi. 1874 yılında Edirne'de üyeleri küçük devlet memurluklarında bulunan bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Sorgu yargıcı olan babası günümüzde Bulgaristan'ın dağlık güneydoğu bölgesindeki bir köyden gelmişti. Köy kökenli, esmer tenli ve yapılı olduğundan muhalifleri Talat'a bazen çingene derlerdi. Davranışları acımasız değilse bile kabaydı. Bir öğretmenine saldırdığı için diplomasını almadan orta öğretimden ayrılmak zorunda kalmıştı. Okuldan sonra kendine postanede bir iş bulmuş ve maaşına katkı olması için Edirne'deki kalabalık Yahudi topluluğuna hizmet veren Allianz İsrailite Okulu'nda Türkçe dersleri vermeye başlamıştı. 21 yaşındayken iki radikal arkadaşıyla birlikte tutuklanmış ve bir mektubunda eliyle yazdığı "Her şey yolunda gidiyor, yakında amacıma ulaşacağım" cümleleri hakkında sorguya çekilmişti. Talat mektupta okulun Yahudi müdürünün kızıyla yaşadığı aşk ilişkisinden söz ettiğini ileri sürdüğü ve kız da bu iddiayı desteklediği halde resmi telgraflarda tahrifat yaptığı suçlamasıyla 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Affedildikten sonra Selanik'e sürülmüş ve bir kez daha posta idaresinin memuru olmuştu. Dipnot: İnal 1933-4. Önde gelen üyelerden biri de matematik okumak için gittiği İsviçre'de mülteci Jön Türklerle tanışmış olan Selanik'in yerlisi Mithat Şükrü Bleda idi. Pişman olan devrimcileri padişahın affetmesi üzerine doğup büyüdüğü kente geri dönmüş ve Talat ile temas kurmuştu. Dipnot: Bleda 14. izlenim. Üçüncü en önemli üye ise arazi sahibi bir ailenin oğlu olan Rahmi Evrenos idi. Belki de grubun en yaşlısı, kısa bir süre sonra üye olan 54 yaşındaki sakallı avukat Manyasizade Refik idi. Osmanlı Anayasası'nın babası sayılan Mithat Paşa'yı Sultan Abdülaziz'i öldürmekle suçlandığı davada savunmuştu. Refik'in varlığı hem anayasal bir hareketin başlangıcıyla bağlantının kurulduğuna hem de devrimcilerin amacının padişahı anayasayı tekrar ilan etmeye zorlamak olduğuna işaret ediyordu. Jön Türkler 1908 yılında bu amaca ulaşınca Manyasizade Refik Adalet Bakanlığı'na getirildi ve aynı yıl içinde hayata gözlerini yumdu. Dipnot: Göfsa 238. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurma fikri ilk kez Talat, Mithat Şükrü ve Rahmi, bir zamanlar Mustafa Kemal'in çok sık ziyaret ettiği limandaki Yunan kahvesi Yonya'da buluştukları zaman karara bağlandı. Bir birhanede yapılan ikinci toplantıya Mustafa Kemal'in arkadaşları ile kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik Şubesi'nin üyeleri katıldı. Yerel Olimpos birasıyla dolu bardaklar arasında genç devrimciler gizli cemiyetin kurallarını ve üyelik koşullarını kararlaştırdılar. Üye olmak isteyenler gözleri bağlanarak Mithat Şükrü'nün evine getirilecek ve bir rehber onları cemiyete tanıtacaktı. Rehberin dışında yalnızca iki üyeyi tanıyacaklardı. Eve girince gözlerinin bağı çözülecek, bir ellerini Kur'an'a, diğerini bir tabancaya dayayarak bağlılık yemin edecekler ve yemine sadık kalmadıkları takdirde bu silah onlara çevrilecekti. Dipnot: Bleda 21-2. Başka bir öyküye göre üye adayları kanlarını dökmeye hazır olduklarını belirtmek için kırmızı pelerin giyecekler ve cemiyetin diğer üyelerinin yüzleri siyah bir tülle örtülü olacaktı. Dipnot: Şapolyo 5. Gözlerinin bağı çözülmeden önce mezardan yükseliyormuş duygusu yaratan boğuk bir ses cemiyetin vatanseverlik ilkelerini sıralayacaktı. Dipnot Menteşe 121-2. Üyelerin sayısı artınca geceleri garip pelerinlere bürünmüş, gözleri bağlı eve gelen insanların varlığı komşuları olduğu kadar Mithat Şükrü'nün hizmetlisi İbrahim'i de korkutmaya başlamıştı. İbrahim sonunda Mithat Şükrü'nün kısa süre önce evlendiği karısına "Allah'ını seversen bu senin beyin nasıl adam, neler dönüyor burada?" diye sormuştu. Dipnot Bleda 22-3. Bunun üzerine devrimciler şehrin daha sakin bir yerinde toplanmaya başladılar. Bu devrim pantomimi bir süre sonra sultanın casuslarının da dikkatini çekti ama yerel yöneticiler rüzgarın hangi yönden esmeye başladığını fark ettiklerinden beri ellerindeki gücü yitirmeye başlamışlardı. Talat'ın üst düzeylerde tanıdıkları vardı. Abdülhamit'in her zamanki yöntemi uyarınca bir sürgün olarak kendisine ayda 3 altın lira ödeniyordu. Para aldığı halde gününü tembellikle geçirmekten hoşlanmadığından Selanik valisi Rıza Paşa'ya daha aktif bir görev için başvurmuş ve posta kuryeliğine getirilmişti. Böylece kent dışındaki devrimcilerle de kolayca temas kurabiliyordu. İstanbul hükümeti Talat'ı posta idaresinden atıp Selanik'ten sürmeye karar verince ailesi Avlonya'dan, günümüzde Vlore, gelme bir Arnavut olan Sadrazam Ferit Paşa'nın bürosunda görevli bir yoldaşı kendisine haber uçurdu. Talat derhal Selanik'teki en üst düzey Osmanlı yöneticisi olan Makedonya Genel Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa'ya gidip, hükümet hizmetkarlarını işe alıp çıkarmak hakkına sahip olduğundan işten atılmaya karşı çıkamam. Ama eğer beni buradan uzaklaştırmak için bir girişimde bulunulursa sonuçları ikimiz için de iyi olmaz dedi. Bu konuşmayı aktaran Osmanlı tarihçisi Mahmut Kemal İnal, Selanik'te gizli bir kuvvetin mevcudiyeti Hüseyin Hilmi Paşa'ca büsbütün meçhul değildi. Bu sebeple teskin ve tebidi önleyeceğini temin etti ve öyle yaptı diye ekliyor. Dipnot İnal 1934. Hüseyin Hilmi Paşa Selanik'teki gizli güçten tümüyle habersiz değildi. Talat'a kentten gönderilmeyeceği konusunda güvence verdi ve sözünü tuttu. Devrimciler sakıngan davranmaya pek önem vermediler. Mustafa Kemal'in okul arkadaşı Ömer Naci, Çocuk Bahçesi adlı yerel bir çocuk gazetesinde tarihin 500 yıldır bizlere miras bıraktığı şeref ve onur şimdi sonsuza dek gömülüyor diyen bir yazı yazarak hiç de uygun olmayan bir polemik başlattı. Topçu subayı Hüsrev Sami de kalemini bu yakınmaları desteklemek için kullandı. Yazılar Selanik'te büyük bir heyecan yaratınca saray genel müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'ya iki adamın tutuklanması için şifreli bir telgraf gönderdi. Derhal haber alan Talat ikisini de Paris'e gitmeye ikna etti. Dipnot Şapolyo 64. 1907 Mart'ında onlar kentten ayrılırken Mustafa Kemal hala Suriye'deydi.